Çalışanlar bir oynadığımız Manchester United maçını enine boyuna konuşacağımız bir podcast çekmeye karar verdik. Konuşacak çok detay var ama öncelikle maçın genel bir seyriyle başlarız. Daha sonra laf lafı açar diye düşünüyoruz. Direkt topu Kubilay Gökkaya atıyorum. Maçla ilgili yorumlar, düşünceler nelerdir? Neler gördün sahada?
Valla çok güzel bir galibiyetti. 10 sene sonra herhalde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldık. Deplasman galibiyeti aldık. Böyle önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Maça başlarken rakipte yani biraz direkt taktikten başlayalım. Amrabat'ın sol bek oynayacak olması ve soldan tıkanmaları yani sola sadece Rashford'ın olacak olması bence bizim için bir avantajdı. Çünkü bizim savunma açısından en güçlü topçumuz Boey'in karşısına denk düşüyordu. Sol tarafta da daha ziyade Bruno Fernandes'de neydi o Haliburton Lecter'ı sahada bir değişkenli gördük.
Doğru,
Yani
evet.
dönem dönem 4-3-3'ün kanadı gibi Bruno oldu. Dönem dönem savunmada Hannibal aldı. Burada da Okan Hoca özellikle Molde maçları beni çok örseledi. Yani psikolojik olarak çok yıpratıcı bir eşleşmeydi o. Sürekli bizim kanatlara savunma dörtlüsünün üstüne hep dörtlü, üçlü dörtlü kanatları açıp Boye'yi ve Nelson'u işte yani Boye'yi çizgiye yolluyorduk. Nelson'u açılan boşluğa geliyordu ve sürekli arkada iki Abdülkerim ve Angelinho 3'e 4, 2'ye 4, 3'e 2 hep öyle kalıyorduk. Onu engellemek için direkt oraya yanına çok doğru bir hamleyle Kaan Ayhan'ı başlattı hoca. Yani bir ön stoper gibi. Dönem dönem önde de basacaktık yani bunu biliyorduk ama özellikle bu gerideki hattın olması bizi çok bence bu maçlık öne atan şey o oldu. Yani Kaan'ın oradaki varlığı kalıbıyla, hava topları hakimiyetiyle direkt rakibin o çözümünü ulaştırdı. Ucunda da çok sakar bir rakip var yani Lindelof, Dalot, Amrabat hiç uyum sağlayamadı. Hani zor bir pozisyon zaten bu adam ön stoper, ön libero, 6 numara ne dersen de o pozisyonun oyuncusu. O kadar eksik kaldılar ki bu da bizim bir şansımız oldu bence bu grubun bu maçın buraya gelmesinde. Çok güzel bir şey oldu. Okan Hoca da iyi hazırlamış takımı. Özellikle hani Zaha'nın bir kartvizit atacağı bu maçı bekliyorduk ama bu kadar iyi olmasını hakikaten beklemiyorduk. Bir itirazım olacak. Kerek çok bence bir 10 dakika önce almalıydı. Okan Hoca, Mertens'i daha iyi bir şey olabilirdi. Yani hem Torreira çıktı hem Kerem önde kaldı, orta sahada kaldı. Çok zor bir durumda kaldık bir 10-15 dakika özellikle Eriksen'den sonra ama Mertens girip de Casemiro'ya basmaya başladıktan sonra oyunun rengi bize döndü. 2-2 bulduk, 3-2 bulabilirdik, penaltı kaçtı. Ama Icardi'nin o dibine girdiği gol hakikaten müthiş bir goldü. Yani 2-2'de 3-2 olduktan sonra da doğru düzgün kalemize yaklaştırmadık ki bence bu çok kıymetli bir şey yani skoru tutabilmek muhteşem oldu. Çok kritik bir galibiyet. Bizim için direkt rakipten alınmış bir 3 puan. Yani bu hesapta arena sopasını yani beraberliği cebimize koymuş gibi bir şey olabiliriz. Grubun ileriki kısmını konuşuruz ama çok yani durum içinde, genel içinde çok değerli ve çok kıymetli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ben.
Açıkçası kadro düştüğünde Kaan Ayhan hem de 10 numarada Kerem tercihleri bayağı sorgulanmıştı. Ama hocanın her iki değişiklikle her iki hamleyle de aslında sahadaki seni daldığını gördük. Sen ne diyorsun buna Aydemir?
Yani o Kaan'ın değişikliği özellikle çok çok iyi oldu. Yani işte Kubilay zaten detaylıca anlattı ama Kaan ve Torreira biraz şöyle oldu. Kaan'ı bir tık daha geride tutup Torreira'yı öne orta alandaki baskıyı yapmaya yollamış Okan Hoca. Ki bu çok işimize yaradı. Merkezde yani şeyi iyi karşıladık. United'ı hep güçlü karşıladık. Kerem'i de aslında biraz öyle kullanma niyetiyle bence 10 numara hani merkeze koydu ama Kerem tabi biraz aksadı. Yine o şeyini yaptı. Hani presini falan yaptı. Ondan yana sıkıntı yok ama işte ilk yarıda özellikle çok fazla top ezdiğini gördük. Genel itibariyle yani Kaan'ın performansına diyecek Hiçbir şey yok gerçekten. Hani maşallah diyebiliriz. Bu kadar yani Old Trafford'da bu kadar temiz top oynamak gerçekten çok kıymetli oldu bizim açımızdan. Genel itibariyle de hocanın maça çok iyi hazırlandığı çok belli. Ben işte hani bir şeye bakmıştım oyuncuların ortalama pozisyonlarına. Değişikliklerden önce çok nizami şekilde takım sahayı çok güzel parsellemiş yani. Ortalama pozisyonlarda falan bunu net şekilde görebiliyorsun. Başka hani Davinson Sanchez'e ben özel bir parantez açmak isterim. Hani buradayken. Gollerde de hatası var. Yani ilk golde kendi hatası diyelim. İkinci golde de maalesef bir şanssızlık eseri. Aslında bence orada hatanın büyük kısmı Oliveira'da ama Davinson'un da bir dahli olduğu için onu söyleyebiliriz. Ona rağmen çok çok ama çok iyi bir maç çıkardı. Yani bu kadar şanssızlığa rağmen böyle bir performansın da hani ayrıca konuşulması gerekiyor bence. Yani toparlarsak yani takımı çok beğendim. Zaten aslında şöyle olmuş oldu. Biz Kopenhag'dan 3, United deplasmanından 1 diye düşünüyorduk. Biraz onu telafi etmiş olduk. İşte Bayern'in de Kopenhag'ı orada yenmesi tabii ki yani bunu daha anlamlı kıldı. Orada bir talihsizlik olmadı en azından. Özeti bu.
O zaman şöyle bağlayalım. Yani Galatasaray hem Kopenhag maçında hem de Manchester maçında geriye düştükten sonra toparlayıp maçın kontrolünü ele alarak baskısını artırarak aslında bu sonuçları aldı. Ve bunu da aslında Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok fazla olmayan oyuncularla yapmayı başardı Galatasaray. Bundan sonrası için bu bir sinyal midir Gökkaya? Yani Bayern Münih deplasmanına gideceğiz mesela. Tabii ki her maçın kendi özelinde hikayesi farklı ama Galatasaray artık en azından Şampiyonlar Ligi'ndeki o şanssızlık veya konsantrasyon eksikliği problemini bir şekilde gidermiş diyebilir miyiz? Geliyor mu sesim?
Ben evet sesin geliyor. İstersen ben şey yapayım.
Yani şu an bir içerideydim de kusura bakmayın yanlış oldu.
hoca bizden habersiz gitmiş içeri.
Duydun mu soruyu tekrarlayayım mı? Sizi dinliyordum kulaklıktan da içeriye gidip gelmem gerekti kusura bakmasın. Ya Şampiyonlar Ligi'nde hata payın çok az. Yani en fazla kazanman gereken kağıt üstünde bir maçı berabere bitirmen veya beraberlikle dönmen gereken bir deplasmandan bir kere yani mağlubiyet alabiliyorsun. Yani o kadar şey olarak o hakkın var. Bayern maçı veya işte şu maçın özelinde düşünürsek adım giderek her maçı ayrı planla, her maçı ayrı düşünerek oynayarak bence Galatasaray buradan bir kendine yol açtı. Güzel bir yol açtı bence. Yani gidişat güzel bence. Bayern Münih de yenilmeyecek bir takım değil. Yani çok maçın 3 maçını izledim galiba. Mönchengladbach'ı izledik. Manchester United izledik ve son Xabi Alonso'nun takımı. Pirs'in takımı.
Leverkusen'i
izledik. Yani orada da çok hani bir o Hansi Flick'in işte hangisi o efsane Bayern Münih'i yoktu. Yani daha savunmada çok hata yapan bir takım. Kalecisi çok sorunlu bir takım. Yani Kopenhag bile özette doğru düzgün bir pozisyonu var Bayern Münih'in. Musiala hokus pokus yapmasa, birbiri yapmasa gene başka bir şey olacaktı. O yüzden ne derler? Allah kerimdir gidelim. Lig bir ortamdayız bence şu anda.
Aynen öyle şöyle paslayacağım o zaman. Şimdi Galatasaray Kopenhag'dan bir puanı aldı aslında. Hedefliyordu. Ve Manchester United deplasmanından da hiç beklemediğimiz aslında. Belki bir puan yazabilecektik bu deplasmana ama 3 puanla dönüyoruz. Grup içerisindeki hedefler bu maç sonu itibariyle değişir mi sence?
Yani grubun ilk çekildiği güne göre mi? Yoksa Kopenhag
evet,
maçı
evet,
sonra
yani, mı? Normalde bu grupta işte United ve Bayern çıkar, biz de Kopenhag'la 3. yarışı yaparız diye planlanıyordu, düşünüyorduk. Ama şu anda Galatasaray 4 maç kala 2. durumda ve ana rakibinden biri Manchester United'ı deplasmanda yendi. Bu da bir avantaj yani. Galatasaray sence bu noktadan sonra hedefini Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma olarak değiştirebilir mi? Bu potansiyel var mı diye sorayım ya da.
Ya bu potansiyel tabii ki var. Aslında grup çekildiği gün de bu potansiyel vardı. Çünkü o gün mesela konuşulan şey şuydu. Bayern grubu süpürür. Biz kendi aramızda oynarız. Biz kendi aramızda oynarken de United'ın zaten hani çok sağlıklı bir durumda olmadığını biliyorduk. Kopenhag da bizim kalibremizde bir takım değil. Evet, de oyun anlayışı, fizik kondisyon vesaire bunları konuşabiliriz. Mücadele anlamında şeyler ama neticede hani bir de yetenek tavanına baktığın zaman Kopenhag'la Galatasaray arasında uçurum var şu anda. Dolayısıyla o gün de bu ihtimal vardı. Sadece bugün elimizde hani güçlü bir pozisyon var. 2 maçta 4 puan almışız. İpler bizim elimizde aslında. Çünkü direkt rakibimiz olacak United'da içeride oynayacağız yine. O maçta belki de biz hani bu işi bitireceğiz ve ikinci olarak gruptan çıkma şansımız olacak. Onun dışında ben aslında az önce Kubilay'ın cevapladığı şeye de ben bir şey söylemek istiyorum. Şunu fark ettim ben. Genelde biz hani bu işte buna sakarlık mı yoksa heyecan mı bilmiyorum ama hani ne denir tam olarak onu söyleyemiyorum. Şimdi mesela Fatih Terim Galatasaray'ında Şampiyonlar Ligi maçlarında biz böyle çok yoğun bir baskı oluşturuyorduk. Hani bu rakip de fark etmiyordu. Kim olduğunun bir önemi yok. Hani Real Madrid'de biz aynı şekilde baskıyı kurduk. 30 dakika top oynadık. 6-1 yenildik mesela. Böyle bir örnek de var yani. Şimdi Okan Hoca ile değişen şey bence bu. Tabii ki oyuncu grubunun da bunda etkisi var. Çok fazla tecrübeli futbolcumuz var şu anda bu anlamda ama hocanın hep bir itidalli yaklaşımı var oyuna karşı. Ve hani bir sıkıntı olduğu zaman bile takım paniklemiyor şu anda. Yani o işte uçuk skorlar vesaireler artık bence çok ihtimal dahilinde değil Galatasaray için. Çok ekstrem şeyler olmazsa. Biz skoru istediğimiz şekilde yönlendirebilecek bir takıma dönüştük. Bunda da hocanın çok net bir şekilde dokunuşu var. Onu da hani es geçmeden şey yapayım dedim, söyleyeyim dedim.
Burada o zaman şöyle topa girelim. Yani aslında maç özelinde konuştuktan sonra bir yeterli performanslara girerek diyorduk da Okan Hoca'ya burada bence en büyük paragraf, en büyük parantez neyse artık açmak gerekiyor. Ben şunu söyleyeceğim sadece. Yani Galatasaray timeline'ında konuşulurken Okan Hoca'nın şansının çok iyi haber gittiği ve hep dört ayak üzerine düştüğü söylenir. Bazı hocaların ya da büyük hocaların diyelim bazen hocalık şansına da ihtiyacı oluyor. Ve biz bunu mesela Fatih Hoca'da görmüştük zamanında. Böyle şeyler denk gelebiliyor. Ben Okan Hoca'nın da bu şansı olduğunu düşünüyorum ama sadece şampiyonluklar olsun, şu olsun, bu olsun, Şampiyonlar Ligi grubundaki başarısı olsun şu ana kadar ki. Sadece şansla açılabileceğini artık söylemek çok zor herhalde. Gökkaya sen Okan Hoca hakkında ne demek istersin, neler söylemek istersin ve sence Okan Hoca Galatasaray'a geldiği güne nazaran potansiyelini ve olası tabanını yükseltmiş durumda mı şu an için?
Yani soruyu ne derler? Soruyu cevabın içinde gizledin aslında. Yani çok sahaya ne diyeyim yani çok uğraşıyor takımla ilgili. Takımı maksimize etmek için çok uğraşıyor. Rakibe ekibiyle birlikte rakibi nasıl hani zayıf karnına vurmak için çok uğraşıyor. Yani şu gün bile yani Onana'ya sürekli baskıya çıkan bir Galatasaray'ı izledik. Casemiro orada rahatlatıyordu oyun olarak söyleyeyim. Yani hem Mertens attı, tamamen kilitledi Bayern Münih dedim. İnşallah Bayern Münih'de kilitleriz. Manchester United'ı. Koç olarak da hakikaten yani hem dokunuşları var oyunculara karşı hem sahaya o kadar iyi Galatasaray'a yani şu oyunu kurguladığını o kadar net gösteriyor ki saha içinde. Yani büyük bir koçluk başarısı var. Yani buradan alıp bir Avrupa takımına 5 büyük lige bile kendini çok rahat yani şu performansı atar yani bir Bayern Münih'in arkasında çıkması ki yani umarım uzun süre bize de kalır. Ben Okan Hoca'nın yani şeyde de yazdım onu. Hakikaten yani bu yol Fatih Terim yolu. Ama başarır ama başaramaz yani. Hocanın da var rise, yükseliş ve düşüşleri. Yani Milan'dan Galatasaray'a gelip ne kadar zor hallerde olduğunu da biliyoruz. Ama tekrar geri döndüğünde Real Madrid'e ecel ter döktürdükleri de var. Biraz o kader şeyi bakalım nereye doğru gelecek ama yani Şampiyonlar Ligi'nde en son gene Manchester United'i yenmişti bir Türk temsilcisi. Oradan buraya alması yani son 4 katılmada 2 galibiyetimiz var. İkisi de Okan Buruk'un Manchester United aldığı galibiyetler. Şeyde son 16 gördü. Pandemi sezonunda şampiyon olduğu sene Başakşehir'le. Son 16 ya son 8 yanlış olmasın. 16 büyük ihtimalle. Kopenhag'a elenmişti şeyde. Çok iyi bir ivmelenmesi var. Biraz düşmüştü vakti zamanında bu Başakşehir'de şampiyonluk senesi. Bir takımla herhalde bir kopuş oldu. Bunlar hayatın içinde olan şeyler ama oyunculara dokunuşu, oyuncularla olan teması, takıma olan teması, oyuna olan şey bağından çok memnunum. Umarım böyle artarak devam eder yani.
Soruyu değiştirmeden Aydın Bey'e de soracağım. Okan Buruk yorumunu alalım direkt. Çünkü bol bol konuşacağız aslında sezon özelinde de ama en azından Manchester United maçında da en büyük kelamı hak ediyor hoca diyelim.
Yani aslında zaten az önce söyledim ben hocanın takıma kattığı en büyük şeyi. Onun dışında da oyunu gerçekten oyunu iyi okuyor. Yani tabii ki bu hani bireysel anlamda Okan Buruk'un başarısı demiyorum tam olarak. Çünkü ekip olarak değerlendiriyorum bunu. Kenarda yani kenar yönetimi gerçekten oyunu iyi analiz ediyor ve yani doğru noktalara temas edebiliyorlar. Bu çok kıymetli. Oyuncuları bu sisteme hani bir felsefe var sahada. Hocanın felsefesi prese yatkın bir oyun anlayışı. Bunun üzerinden bir şey oluşturup, fikriyat oluşturup oyuncuları da buna inandırıyor. Ki bu oyuncular aslında hani bazıları buna uygun, bazıları buna uygun değil. Ama herkesi bu noktada ortak bir şeye toplayabiliyor. İkna etme bile bence büyük bir başarı bu seviyede oyuncuları. İşte değişikliklerle alakalı mesela çoğu zaman eleştiriliyor hoca. Hatta dün de belki eleştirdik. Ama hani günün sonunda şuna geliyor olay. Ya bu adam öyle ya da böyle hani yaptığı şeyde başarılı oluyor mu? Oluyor. Artık hani bunun üzerinden eleştirmenin bir manası yok yani. Ben o yüzden hani hocaya çok büyük saygı duyuyorum. Açık söyleyeyim. Böyle bir şey beklemiyordum ben. Böyle bir hocalık. Kart vizit attı resmen dün sahaya. O yüzden hani kendisi ile ilgili benim yani söyleyeceğim başka da bir şey yok zaten. Hani ne söyleyebilirim ki? Hocaya Allah razı olsun diyelim. İrfan Hoca'ya da buradan şey yapalım. Onun da çok ciddi dokunuşu var yani belli ki. Hani şey ben hani burada en çok dediğim gibi ilk söylediğim şey hocanın hani ne olursa olsun oyunu kontrol altında tutabilmesi burada önemli ve yani aynı zamanda bunu takıma yansıtabilmesi tabii ki. Benim için en kıymetli şey bu. Çünkü hani bu deplasmanda işte 1-0 iken 1-1 değil de 2-0 olsaydı belki çok farklı bir yere de gidebilirdi maç. Ama işte hani takım o güveni veriyor. Yani bu maç oraya gitmeyecek güvenini alıyorsun bu takımdan.
O zaman şeyi sorayım ya. Yani dün maçı izlerken herhalde herkes gibi biz de değişiklikler konusunda biraz soru işaretli yaklaşmıştık hocaya. Ama öyle veya böyle hocanın saha içerisinde yaptığı neredeyse bütün müdahalelerde sonuç verdi. Gökkaya sen değişiklikler hakkında ne düşünüyorsun? Yani son 2-3 maçta hocanın biraz geç müdahale ettiği söyleniyor ama bir nebzede baktığımız zaman aslında sonuç alan da bir durum var. Bunun ortası nedir? Ve hani hoca için artı veya eksi diyebilir miyiz bu duruma?
Ya bakıyorsun Barış Alper oyuna girmiş. 2 golde katkı var. Mertens oyuna girmiş, penaltı almış. Ndombele 10 dakika 15 dakika rakip 10 kişiyken çok iyi. Buradaki tek şey malzememiz bizim çok sorunlu. Evet, yetenekli bir malzeme var ama yani diyecek nasıl anlatayım bunu? Torreira'nın net mesela partneri yok, alternatifi yok. Yani buraya hep bir anlık çözümler getiriyor. Demir kullandığı Oliveira'yı kullandı mesela. O yüzden biraz bu işi sağ içine yani hocanın takdirine bırakmak gerekiyor gibi geliyor bana yani. O konuca bunu uygun görüyor, bunu deniyor. Yani şeyde de 60 gibi hemen değişiklikleri atacakken çok kötü bir gol yedik. İşte Torreira çatladı maalesef, tuttuğumuz başımıza geldi. Yani bu tip şeyler oluyor. Okan Hoca ile ilgili yani devrede değişiklikle dönmesi, işte 60'ı beklememesi, 55'i beklemesi de Dekor elindeyken o oyuncuyu da hani çıkarmak takımına bir zorluk getiriyor. O yüzden ben hocanın biraz daha takdirine bak gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü sahaya attığı adamdan bir şekilde ya verim alıyor ya dokunuşunu görüyoruz. O yüzden çok hocayı yani biraz hocacılık işlerini azaltalım, hıncancılık işlerini azaltalım çocuklar.
Aydemir, hoca hakkında bir şey söylemek ister misin bu konuda, yoksa Icardi mi konuşacağız?
Söyleyeyim ben. Yani dünkü sahada gördüğüm şeyden sonra ben ilk Kerem'i çıkarırdım. Hatta Kerem'i çıkarıp Mertens'i alırdım yani. Belki yani devrede olmasa bile bunu 55'te falan değişiklik için işaret verirdim yani. İşte hoca hani Kerem sahada tuttu ve yani ödülünü de aldı. Aynı zamanda Mertens'i de sonrasında oyuna dahil etti. Onun da ödülünü aldı. Ya demek ki bizim göremediğimiz onun görebildiği farklı bir şey var. Hani buna şans da bilmiyorum. Şans da denmez yani. Çünkü hani bir defa olur, iki defa olur şans dersin. Hocanın oyuna dokunuşları genelde çok başarılı oluyor yani. Geçen sezon da aynı şekilde söyleyebiliriz. O yüzden hani artık Kubilay'ın da dediği gibi yani rüştünü ispat etmek için daha ne yapsın bu adam? O yüzden artık bu konuda bence eleştirilmeyi hak etmiyor yani. Öyle söyleyeyim.
Ya ben bu konuda tek bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi her taraftar gibi bizler de bazen böyle hocacılık oynamayı veya işte sahada futbolcuya şunu yap bunu yapma neden yapamıyorsun demeyi seviyoruz. Mesela ben de işte son lig maçında Kerem Demirbay'ı mesela çıkartırdım 1-0 olduğunda. Ama bakıyorsun Kerem'le devam ettik ve ne Kerem oyundan çok düştü ne de Galatasaray temposunu yitirdi. Tam tersi aşırı daha dominant bir oyun oynayarak maçı kazandık. Manchester maçı karşısında da yani Kerem Aktürkoğlu mesela yine sahanın en kötüsüydü bir 55 dakika ama 2-1'den sonra da sahanın en iyi isimlerinden biriydi. Hem golünü attı, golünden önce iki pozisyona girdi ve özellikle sola geçtikten sonra çok daha iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla yani evet bizim Twitter'dan X'ten yazmamız çok bir şey ifade etmiyor sağ içerisi açısından ama yani teknik direktörler Okan Buruk olsun veya başka biri olsun bu işin profesyonelleri ve dolayısıyla bu adamların aklında bizim düşündüğümüzün belki de 100 katı fikir oluyor sağ içiyle ilgili. Hem oyuncu hem takım bazlı. Dolayısıyla yani evet eleştirilebilir bir yanı mıdır bu? Olabilir. Çünkü sonuç olarak aslında Okan Hoca'nın da yani öyle veya böyle 1,5 senesi dolmadı büyük bir takımın hocası olarak. Dolayısıyla bunlar bazen yolda öğrenilecek şeylerdir ama sonuç olarak bu adam sonucu alıyor yani. Sahada 3 puanlı galibiyetleri alıyor. O yüzden bazen biraz susmak da yani bu tür konularda fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de taraftar olarak sahaya bakanlar adına. Diğeri Icardi konuşmak istiyorum ben. Yani dün hakikaten hem penaltısıyla hem golüyle çok değişik dakikalar, sahneler yaşattı bize. Tabii ki diğer oyuncuları da konuşacağız ama öyle veya böyle sahadaki hikayenin asıl kahramanı yine bir şekilde Icardi oldu. Ne diyorsun Gökkaya? Yani bize yaşattığı fantastik bir 5 dakika var. İyisiyle kötüsüyle. Alın yorumlarını.
Ya fiziksel olarak hakikaten biraz kötü halde ya. Yani onu çok belli ediyor ama mental çok kuvvetli. Yani Icardi'nin sorunu hakikaten özel hayatı konusunda bu kadar bilinmiş olmasa yani gruptaki en iyi Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi 5 forvetten biri falan diye Icardi'yi hala anıyorduk. çok iyi bir mental. Takıma da bunu yansıtıyor. Yani Icardi penaltıya giriyor, kaçırıyor ama Icardi bir tane daha getirsek biz onu çatala takar özgüvenini herkese yansıtmış. Muhteşem bir gene gol attı. Takım olarak yani takımın o liderliğini yapması bir pozisyon oldu. 43 falandı galiba. Zaha sarı kart aldı. Orada bir bizim takımla beraber hemen hakemi kucağa almaya gittiler. Orada Okan Hoca bir sarı kart aldı falan. O tip şeyleri muhteşem yapıyor. Yani övecek bir şey yok. Yani şey ne derler ona? Yani alıştık artık Icardi'nin bizi sırtlamasına, götürmesine. İnanılmaz güzel bir birliktelik oldu Galatasaray için. Yani büyük ihtimal şeydi yalnızız bundan 5 sene sonra falan. Kardeş Icardi o golü atardı ya. Yani atamıyorsun ama sen atamıyorsun ama Icardi ortala vururdu topu yani. Merak etme diyeceğimiz bir şey olacak gibi duruyor şu an.
Hayır. Sen neler söyleyeceksin konuyla ilgili?
Ya abi ne söyleyelim ya. Yani adam resmen bizde dalga geçiyor ya. Böyle bir şey yok. Hani penaltıyı kaçırıyor. Yani Kubilay'ın dediği gibi biliyorsun ki tekrar oraya gelse o pozisyon, yani benzeri bir şey olsa bir şekilde atacak diyorsun. Yani attığı gol gerçekten hani başka, ben şu anda aktif olarak futbol oynayan futbolcularda mesela bu golü atacak 10 tane adam yoktur yani. O mental, yani şöyle söyleyeyim, 5 dakika önce penaltıyı kaçırmış, 4 dakika önce. Sonrasında gelip böyle bir gol atıyor yani. Hani orada mesela ben endişelendim pozisyon gelişirken, hani 3 tane Manchester United'da arkasından geliyor, kaleci çıkmış. Ama adam hiç endişelenmiyor ve çok rahat bir şekilde gerçekten Panenka gibi bir vuruş yapıyor orada. Hani aşırtma da değil. Öyle bir vuruş adam. Öyle bir şey düşünüyor yani o kısacık sürede ve yapıyor bunu. Yani bunu gerçekten hani anlamlandıramıyorsun. İzlerken de anlamlandıramıyorsun. Hani tekrar tekrar izledim. Yok, oturmuyor yani. Bu gerçekten başka bir yetenek. O yüzden hani ne, yani söyleyecek bir şey yok ya. Hoca hiç yani sadece yani iyi ki biz Icardi'yi tutmuşuz. Yani bir sezonluk bir hikaye olarak kalmaması gerçekten bizim açımızdan çok büyük bir şans. Onun açısından da bence öyle. Burada seviliyor ve sevildiğini bilmek onu mutlu ediyor belli ki. Ve o da bunu hani karşılıksız bırakmak istemiyor. O yüzden hani çok biz de onu izlemekten keyif alıyoruz.
Yani mesela penaltıyı 95 kaçıracağını gördüm, çünkü birincisi nedense topun başına gelirken çok stresliydi. Yani kaleye bakamıyordu, gözünü kaçırıyordu sürekli. İkincisi de vurduğu köşe zaten kendi köşesi. Yani kaleciden çok bir hava alamayınca nereye zıplayacağına dair. Genelde kalecinin sağına ve fileye vuruyor Icardi. O yüzden bence Onana'dan da biraz korktu nedense. Hani atlet olduğu için mi bilmiyorum ama fazla fileye vurayım derken kaçırdı. Ama mesela şimdi attığı gole bakıyoruz. Kopenhag maçındaki gibi mesela yavaşlaya yavaşlaya topu kaybettiği bir pozisyon gibi geliyor izlerken. Ama topu alışı, kontrol edişi ve hani yavaşlarken aynı zamanda orada mesela sola hafif bir yanlaması var. Vana'nın topa müdahale etmesini engelliyor. Özellikle mesela dikkatinizi çekmiştir belki. Aynı zamanda mesela yavaşlıyor diyorsunuz. 2-3 adım daha atıp kalecinin hareketini süzüp son adımda mesela aşırtma yapmaya karar veriyor. Dolayısıyla attığı gol de hakikaten usta golcü işi. Yani o kadar matematik hesabını Old Trafford'da işte penaltıyı da 2 dakika önce kaçırmışken yapacak gerçekten çok az bir forvet var dünyada. Yani Icardi bence İki maçta, Kopenhag ve Manchester United maçlarında aslında neden Avrupa'dan çok fazla talibinin olmadığını gösterdi. Çünkü yani öyle veya böyle evet Icardi hala forvet içgüdüsü olarak dünyada top class diyebiliriz. Ama o arenada sanki bir nebze olsun ligde yaptığı etkiyi yaratamıyor. Ve biz aslında Icardi'ye yıllık da 10 milyon euro veriyoruz. Dolayısıyla bu maliyet açısından belki çok katlanılabilir bir durum değil. Ama yani Galatasaray'ın en azından Old Trafford ve Manchester United gibi takımlara karşı oynarken Icardi gibi oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Çünkü yani golü geçiyorum. Mesela ikinci yarı özellikle dediğiniz zaman Icardi'nin 70-75'ten sonra işte sağa sola deplase olup oyun kurulumuna girdiği, işte bekleri ileri çıkardığı, Mertens'e Kerem'e pozisyon hazırladığı çok fazla pozisyon var. O yüzden yani öyle veya böyle Manchester United maçı gibi çok Galatasaray tarihine de geçecek fantastik bir maçı adam kendi hikayesine çevirdi. Onu tamamen geçiyorum. Ama bence yine tabii ki bütün takıma yazılır, hocaya yazılır vesaire ama öyle veya böyle yine bir şekilde bu maçı da kendine yazdırmayı bildi. O yüzden de hakikaten çok yani şeytan tüyü demeyeceğim artık. Şeytanın kendisi olan bir adama sahip olmanın verdiği bu keyfi de yaşıyoruz maçları izlerken diyelim.
İlk yarıda bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 42 ya da 43 olması lazım dakika olarak. Bir orta sahaya doğru geldi. Bir top aldı. Sonrasında Tete'ye galiba şey yaptı, kaçırdı. Yani bu işleri gerçekten çok da iyi yapabiliyor. İşte sadece şey değil yani sadece gol atmıyor bu adam. Aynı zamanda takımın oyunu yönlendirmesine de yardımcı olabiliyor. O yüzden bizim için kıymetli.
Abi orada mesela şöyle bir şey ekleyeyim. Galatasaray Zaha Tete Kerem üçlüsünü yani Icardi'nin arkasındaki üçlüyü istikrarlı bir şekilde oynatabileceği bir formül bulursa bence bu üçlünün öyle Avrupa'da da çok az. Çünkü Galatasaray dün Old Trafford deplasmanında bile çok fazla hücum varyasyonuyla oynadı. Yani gerçekten şeye bakın bir 2-1'den sonra yani Haaland'ın hayvansız golden sonra diyeceğim artık. Galatasaray sahada hiç ezilmedi. Ve bununla birlikte aslında hücumda çok daha fazla varyasyon göstermeye başladı bize. Ve o varyasyonların çoğunda da merkezde Icardi var aslında. Yani hem duvar olsun hem pozisyon olsun hem işte alan boşaltsın parselizasyona falan girsin. Galatasaray bu üçlüyü dörtlüyü bir şekilde istikrarlı oynatabileceği bir formül bulursa yani zaten lig için ben artık çok fazla konuşmuyorum. Galatasaray çok bence doğal favori. Fenerbahçe istediği kadar farklı galibiyetler alsın. Galatasaray belirleyecek sezonu. Ama Avrupa'da da bu üçlünün dörtlünün yani mesela Avrupa Ligi'nde biz yürüyemeyeceğini söyleyemeyiz. Ama işte o %100'lük performansa işte Ekim sonunda mı gelecekler, Aralık başında mı gelecekler? O da Galatasaray'ın bence sezonunu belirleyecek bir şekilde.
Hangisini tercih ederiz? Ekim ya, sonu mu, Aralık başı mı?
Orada bence olay şu. Yani Galatasaray şu an örneğin Bayern Münih deplasmanında sıfır yazabilecek durumda. O yüzden hani ben çok bir telaş içerisinde olmamızın da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Herkes daha mesela Kopenhag'ı yensek belki de başka şeyler hesaplayacaktık. Ama şu anda Galatasaray'ın hani hızlanması gereken bir durum yok. Ama yani biz şeyi göreceğiz mesela. Bu takım %100'üne ulaşsın. 2000 Galatasaray gibi oynuyor diyeceğiz. Yani şu anda onun sadece ışığını veriyor. Kıvılcımını oluşturmuş durumda. Ama yani bundan 2-3 ay sonra işte Şubat civarı falan Galatasaray gerçekten o ritmi bulacak. O zaman da biz bence hem sezon özelinde hem de orta vadede falan başka şeyler hayal ediyor olacağız yani.
Net katılıyorum sana ya. Orada yani şeysiz bir üçlü hani limitsiz bir ön hat var Galatasaray'da. Zaten bizim sıkıntımız ön hattan ziyade bağlantı grubundaydı. Yani Torreira'nın partnerini biz çok takmıştık. O konuca da orayı bir şekilde merhemliyor. Bir maç bir şey yapıyor. Bir maç başka bir şey yapıyor. Bence çok sıkıntı değil. Form olarak da hatta sen şey dedin hani Bayern Münih deplasmanında sıfır yazabiliyorsun. Yani deseler ki bana iki puan iki maçta bir puan vereceğiz. Hatta Bayern Münih bir devreye 10 kişi oynayacak ama hani devreyle 10 kişi mi oynasınlar? Bir puanımızı verelim deseler ben biri kabul eder çıkar giderim. Yani grupta bence çok güzel bir pozisyondayız. Evet Kopenhag puan kaybı çok tatsız oldu. Özellikle o yarım saat çok iyi oynadıktan sonra ama çok iyi bir durumdayız bence. Form durumu olarak da gayet yani çok eksik var. Çok ne derler? Yani kadronun yarısı birbiriyle ilk maçını bu şey oynadı. Başakşehir maçında oynadı geçen hafta. Önceki hafta hatta neredeyse yani. Orada bile Ziyech'i yine yolda kaybettik falan. Biraz sağlık durumumuz ve Okan Hoca'nın şeydeki o arka dörtlüyü saklaya saklaya kullanması bence bizi zirveye ulaştıracak. Yani biz Old Trafford dedim. Samyen'deki TTR'deki Manchester maçı bizim için full konsantrasyon, full %100 girmemiz gereken maç diye düşünüyorum ben. Kasım'ın artık kaçı? Onu falandır herhalde. 25'i falandır ya, herhalde.
Bu arada mesela bizim Manchester United maçında, yani evet adamlar işte 2-1'e kadar, işte 1-1'den 46. dakikadan 2-1'e kadar hayvani bir gerçekten tempo yarattı. Ayrı bir şey ama hani bakıyoruz, Galatasaray mesela dün Casemiro'ya veya Rashford'a birebir de yenilmedi. Hatta neredeyse Boye Rashford'a adım attırmadı. Højlund'un çok değişik bir bireysel performansı vardı. Onu es geçiyorum. Ama yani öyle veya böyle siz top 6 takımından bahsediyorsunuz ve Galatasaray deplasmanda oynamasının belki de verdiği dezavantajla bir tempoyu kaybetti. Ve hani atımsanmayacak bir süreyi de Torreira'sı da oynadık biz. Onu da es geçirmek gerekiyor. Dolayısıyla yani bu kadar bu tempolara çıkabiliyor olmak, ben Galatasaray'da çok uzun, yani herhangi bir Türk takımında da biz bunu çok görmedik. Yani Manchester United'ı yendi, Galatasaray'da yendi, Fenerbahçe'de yendi, herkes yeniyor. Aynı mesele de bu tempolara karşılık verebiliyor olmak, henüz orta seviyede de olsa, bence Okan Hoca'ya özellikle çok büyük artı yazılabilecek bir durum. Ben bu kadarını beklemiyordum mesela yani.
Evet, ben de tam olarak Torreira'nın eksikliğinden bahsedecektim. Yani yarım saat Torreira olmadan oynadık biz. Ya tabii ki orada işte 15 dakika kadar bir süre zaten şeydi. Yani 75'te şey atıldı. Casemiro atıldı falan. O da etkili oldu, yardımcı oldu ama yani neticede Torreira'nın da formülün dışında kaldığı bir sekansı biz yine şey yapmadan oynadık, yani ezilmeden oynadık. Orası çok kıymetli gerçekten. O noktada sana katılıyorum.
Bir de şeyi söyleyeceğim. Yani onu bence artık bir grup olarak konuşmak gerekiyor. Ve işte biz Arena Sopası'nı çektiğimizden beri belki Abdülkerim hakkında ilk başta salınmış olabiliriz. Ben özellikle ama sonuç olarak burada Galatasaray'ın yerli ekibini, yerli oyuncularını her zaman koruyan bir havada olduk. Ve dünkü maçta da işte Kerem Aktürkoğlu, Sarış işte sonradan girmesiydi olsun, Gülkerim'in olağanüstü performansı var. Hatta sayarsak Kaan Ayhan bile kendisinden beklenen çok üstün performans sergiledi. Biraz da Türk oyuncu benim diyorum Gökkaya. Sen başta istersen Kerem Aktürkoğlu'nun bir zamanlar düşmanı şimdi dostu olan biri olarak senin yorumlarına başlayalım.
İlk dostum. Düşmanım.
Son şey, evet.
Son dostum. Ya çok zor bir pozisyonda oynadı kendi açısından da. Ama kırılmıyor işte yani. O mesela Zaha'nın bıraktığı 2-1 iken kaçırdığı topta vermesi lazımdı. Bir şekilde top da onu seviyor. O da topu seviyor. Oyunu seviyor. Müthiş bir, bence tek dokunuşta attığı gol de çok iyiydi. Çok zor bir pozisyon yani oynadığı yer. Icardi'nin arkasında Mertens gibi bir dehanın yanında oynuyor. Yerinde oynadı. Kerem artık ne derler yani, bu neydi kulübün adı? Erzincan'dan gelip Old Trafford'da beraberliği alan, galibiyet alan takımın bir numaralı yerlisi olarak bence bu buradan alıp da yürüyecek yani. Bu mentali bence kırdı kendi adına. Daha da şeye, ileriye gidecek yani. Bizim yerlilerin hepsi verilen rolü çok iyi okudular. Çok iyi yerine getirdiler bu maç için.
Yerlilerde şey var. Sanki FMRT'de girersin de PA'yı yükseltirsin. Böyle bir hava var. Yani özellikle 2 senedir Kerem'i tenzih ediyorum. Kerem Fatih Hoca ile de aynı şekildeyiz de. Kerem'in hani yükselişi daha uzun süreli ama işte bizim yerlilerde bir ilginç bir şey var. Yani sürekli üstüne koyarak gidiyor. Sürekli bir update alıyor gibi yani. Hani maşallah diyelim tabii, buradan şey olmasın da. İşte bu biraz hani profesyonellik bence büyük oranda, görev bilinci, iş ahlakı, ne derseniz adın artık. Bu işten keyif almak tabii ki. Karşılığını da alıyorlar. Ben özellikle Kerem'i artık konuşmaya gerek yok ama Abdülkerim'le ilgili, yani Abdülkerim gerçekten Galatasaray için hayati bir transfer oldu. Çünkü Galatasaray olmasaydı Fenerbahçe alacaktı. Ha, Fenerbahçe'de bu seviyeye gelir miydi? Bunu tartışabiliriz. Ki muhtemelen gelemezdi. Ama Galatasaray'a öyle güzel uydu ki bundan daha iyisini ben düşünemem yani. Mümkün değil. Bu adam Şampiyonlar Ligi'nde de artık bu takımın 11'ine yazılıyor yani. Hani acaba şey diye düşünüyordu belki de. Davinson Sanchez geldiğinde belki Davinson Nelson yaparız gibi bir fikir bile oluşmuş olabilir insanlarda. Ama Abdülkerim hani bu fikrin hiç böyle şey olmasını yani bile sağlamadı yani hiç. Acaba insanların hakkında böyle bir şey canlanır mı falan filan bile dedirtmedi yani. Çünkü hep üstüne koyarak oynadı. Yani dün de 2-2 iken mesela Garnacho'ndu yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
O goldü yani. Hani oraya ayağını uzatmasa o goldü gerçekten. Ve bu adam bunu her maç yapıyor yani.
Abdülkerim şu maç oynamasaydı abi biz galibiyetle dönemezdik ya. Tamam Hoylund'la Rashford'u yakalayamadı. Yani iki golde dendik bakarsan onun şeyiyle geldi, tarafından geldi de yani yapacak bir şey yok yani. Ruben Dias da yakalayamaz onları. Ruben Dias da yakalayamaz onları. Saliba yakalar belki de yani şeyi de yakalayamaz. Chelsea'nin verdiği adamlar da yakalayamaz yani. İnanılmaz. Yani Apo bir de yani sol ben hatta şey bekliyoruz maç planına çok girmedi gibi biraz başında girdik de Apo sol bek Nelson Davinson orta sahada da artık bir Ndombele mi dener acaba bir Sergio mu dener onun yerine Kanahan dener hatta ben Apo'yu yani sol bekte bile oynayabileceğini artık çok rahat düşünüyorum yani arkasında Zaha varken Kerem varken inanılmaz performans ya Ramos elimizdeymiş zaten boşuna Ramos kovalamışız biz aynı maçta.
Ben maç öncesi şey diye düşünmüştüm ya yani Galatasaray çift forvet çıkar mıyız diye düşünmüştüm. Zaha'yı biraz daha ön planda. Çünkü şey yani United'da aslında topu bırakmak bu 60-70 arası kurdukları 45-70 arası kurdukları tempo için çok fazla onlara fırsat veriyor ve hani geçen haftaki Manchester maçını izleyenler çok net görmüştür. Aslında bu adamlara o kadar da topu vermemek gerekiyor. Belki onu hoca kırar diye düşünmüştüm. Ama mesela hani sen az önce dedin Abdülkerim olmasa maçı kazanamazdık diye. Ben abartayım yani 5-6-1'lik bir maç olabilirdi. Çünkü hani özeti illa izlemişsinizdir 15 dakikalık özet koymuş Eksen. Çok çok temiz 7-8 tane falan pozisyonu var Abdülkerim'in ki maç içerisinde hani özete girmeyen zamanlar falan da var. O yüzden yani şey bence çok net yani herkes yazarız belki Tapuç'u ama Abdülkerim bambaşka bir şey oynadı yani dün. Ve şeyde mesela 1-0'dan sonra hani ikinci bir baskı yemememizdeki en büyük faktör de oydu. Adam hakikaten yanında Davinson varken de topladı savunmayı. Ve yani Konya Spor'dan çıkan hatta işte bir önceki sezonda Konya Spor'dan önceki sezonda ikincilikte oynayan bir oyuncu için hakikaten çok büyük sıçrama yani. Ya bu arada bir de şeyi söyleyeceğim. Biz Barış Alper diyoruz da hani biraz da goy goy denen bir oyuncu Twitter'da ama yani bu adamın rolünün bu kadar net bir şekilde belirlenmiş olması ve adamın da rolünü hakikaten %100'üyle oynaması yani futboldaki o rotasyon ve oyuncu rolleri işinin bence en büyük göstergesi oldu. Yani bu adam hakikaten işte söyleyeyim mesela İstanbulspor maçında da aynı topu oynuyor. Manchester United maçında da aynı topu oynuyor. Tabii ki oyuncu bazlı bir durum bu. Yani bu adamın kendisine bakması ve her maçta hazır olması başka bir şey. Ama hocanın da yani bir oyuncuya tam üzerine uyacak rolü biçmesi bence hem Barış'ta hem de diğer oyuncularda çok fark yarattı Galatasaray adına. Bu bir buçuk sezonda yani.
Mbappe'nin üstünlük kurduğu kuramadığı Amrabat'ı perişan etti. Yani daha ne yapabilir bu adam bizi bir
şey? Bak, mesela orada şöyle bir durum var. Normalde Amrabat mesela hafta sonundaki maçta işte lig maçında neredeyse sol bekte hiç olmamıştı. Hep işte orta sahaya gelip üçlüyordu savunmayı. Okan Hoca şeyi gördü orada. Yani Amrabat'ın 1-2 pozisyonda çizgiye bastığını görünce Barış'ı direkt üzerine attı ve perişan etti adam yani. Mesela Okan Hoca bu kadar mikro işleri de çok başarılı yaptı Manchester'da. Ve hakikaten hani maç özelinde ben şey yazmıştım. Maç öncesinde hani Kaan Ayhan kumarı tutarsa hocanın kartvizit maç olacak diye. Yani herhalde dün özelinde değişiklikleri falan biz eleştirdik tabii ama hocanın sahada hani 90 dakika 100 dakika neyse artık sahada isteyip de yapamadığı hiçbir şey olmadı neredeyse. Her şey planlamış ve her planda her şey de tuttu yani.
Yani tek herhalde planında olmayan şey Torreira'nın fiziksel olarak bir düşüş yaşamasıydı. Oraya herhalde Ndombele atar tutmaya çalışırdı. Yerine hani Kaan Ndombele denerdi. O kadar yani. O da sağlık sorunu yani. Yapacak bir şey yok. Muhteşem yönettik takımı. Zaten bu tip maçlar, yani bir teknik adamın planını tutması lazım. İki, topçuların yani vasatın altında kalmaması lazım. Hepsi muhteşemdi. Yani Kerem evet kaçırdı ama yani gene iyiydi. Mesela.
Ya Kerem mesela şey, benim tek eleştireceğim nokta, ilk yarıda Galatasaray çok pas yapamadı. Özellikle 1-0 öncesi zaman şeyde dakikalarda neredeyse biz iki pas üzerinde yapamadık. Direkt Icardi'yi aramaya çalıştık kontraya çıkarak. O artık hocanın da tabii ki şeydir yani söyle. Bir talimatıdır çünkü oyuncular kafalarına göre öyle uzun tutmuyorlardır. Ama orada yani mesela Kerem yerine Mertens ile başlasak belki veya işte basketboldaki gibi bir özellik olsa da işte 3 dakika Kerem 2 dakika Mertens oynayabiliyor olsa biz orayı da çok iyi geçirirdik. Ama hani Kerem'i işte 10 numaraya çekmenin de avantajı var, dezavantajı var. Bu adam işte 10 numaradayken boş koşuları çok çok iyi atıp neredeyse aynı golden 3 tane attı işte 3 haftada. İkinci forvet olarak işte Icardi'nin arkasına sarkıp demarke şekilde golü atmak. Bu adam bunu çok iyi yapıyor evet. Ama işte pas yapayım derken de seni hiç hücuma oturtamıyor. O da ayrı bir nokta. Ama tabii ki yani bu şey yani bu adam 16 yaşından beri sol açık şey içe giren sol açık olarak oynarken bir anda kendini daha gelince orta sahada bulmak kolay bir şey değil. Emre Özcan da onu çok iyi özetlemiş yani bu adam bir de Casemiro'nun önünde oynadı yani. Dolayısıyla hani bu maç özelinde kabul edilebilirdi. Kötüydü bence gole kadar. Ama kabul edilebilir mi kötüydü yani.
Senin Kerem ikamesinde bir topçuyu bulman için 30 kağıt harcaman lazım. 30 kağıt harcamayacağın için Kerem'e tam destek, hep destek mantosunu biz
benimsedik. Galatasaray mesela şu anda hani Kerem'in yerine ihtiyaç duyacağı önce muhtemelen şeydir. Mertens'in Prime Napoli dönemleridir. O adamı da yani Manchester United 60-70 milyon euro verip alamıyordu yani. Çok basit bir hesapla yapabiliriz onu aslında.
Çok o kadar yani. Sasha Boya'ya öyle karşındaysınız. Çünkü her maçı her şeyi her maç aynı oynuyor yani. Her maç karşısındaki beki kanadı şey diyor, mahvediyor, perişan ediyor yani. Çok net
premierlik. Bu sefer karşısında Rashford vardı. Ona bile göz açtırmadı. İnanılmaz.
Abi gerçekten. Rashford mesela şeydi. Formsuz geldi bu maça. Ama şey yani Rashford'u ben hani Manchester United maçlarını ben 5 senedir falan izliyorum. Rashford'un neredeyse bütün kariyerini izlemişimdir Manchester United'da. Bireysel olarak bu kadar ezilmeyen çok az oyuncu vardır yani. İşte Kyle Walker falan filan dersin belki. Hani top seviye sağ bekler vardır. Boye ben bir saniye bile yani Rashford burada ama şunu yapacak diye korku duymadım. Yani inanılmaz kapattı yani. Neredeyse hiçbir bireysel özelliğini Rashford'ın ortaya çıkarmadı. Yani top seviye bir sabek performansıydı bence.
Bir devrenin sonunda pozisyon oldu. Mount ona çarptı, geri çekti. Şey bayrağı oldu. Korner bayrağı.
Mount'un sarı kart aldığı pozisyon değil mi?
Evet. Bayağı böyle attı geri çekti yani Mount. Ya bu adam da 10 senedir falan Chelsea altyapısı görmüş. Yani 60-70 mi eder işte nasıl oyunu kıracak diye konuştuğumuz bir adam yani senelerdir.
Ya bu arada abi Boye mesela işte sözleşmesini uzatıp biraz orta açmayı öğrense muhtemelen hani şey vardı ya Pedro Porro'nun Sporting Lisbon'la geçirdiği çok iyi bir 6 ay vardı. Beşiktaş sezonu, Beşiktaş'la aynı gruba düşükleri sezon. O şekilde hani 45 milyon euro'luk bir transfer yapmasa da 25-30'u bence çok rahat görebilir ya yani. Şey demiyorum bu arada hani. Neyse bence... 20 milyon euro IQ tarzı demiyorum da. Hakikaten yani çok az sabek var. Boye'nin şu an gösterdiği performansı mesela Old Trafford'da gösterebilecek çok az sabek var yani.
Cancelo bir maç mesela gösteremedi. United tokatladıydı. Bir sezon, şampiyonluk sezonu City'nin şey olabilir. Emin değilim ama 21 olabilir. 20-21 olabilir yani. Cancelo şey tarafını paramparça etti. Zinchenko Cancelo tarafını mesela. Rashford, Sancho vesaire işte kim varsa. Yani öyle bir yani düşün yani affettiğimiz takım yani yendiğimiz takım buydu yani seviye olarak. Yani. City'yi yenebilen bir takımı yendik yani. Daha ötesi yok bence yani performans açısından takım övmek için.
Başka konuşacağımız konu kaldı mı abi? Çok var da yani ben spesifik olarak hangisini konuşalım onu şu an karar veremiyorum. Aklınıza geliyorsa söyleyin yani.
Yok ya, daha herkese övdük daha. Kimi övelim yani? Şey, giden maça gidenleri de övelim yani. Bir onlar kaldı. Onlar da yani bir iddia gibiydi.
Atmosfer. Bir dakika, ben şey yaptım. Bir konu var. Abi takım evet. Öyle bir oyun oynadı ki Angelino bile sırıtmadı lan takımda. İnanılmaz abi, gerçekten. Bu arada
Angelino son 5-6 maçta oynadığı maçlarda savunma da çok iyi değil mi yani? Hani tamam, Manchester temposuna yetişemedi adam belki
enteresan,
ama
enteresan bir kademesi var adamın. Gidiyor kademeyi yapıyor. Hani onu yapıyor gerçekten. Hakkını verelim şimdi. Hani savunmanın geri kalanıyla bir alakası yok da gidip o kademeyi yapıyor yani. Bu maçta mesela çok şeydi ya. Gerçekten hani hiç göze batmadı savunma anlamında. Hücum anlamında da aslında şeydi yani. Faydalıydı bence. Belki de hani Galatasaray kariyeri şimdi... Ha?
Arkasında Abdülkerim Bardakçı oynayınca erkekler.
Ya abi, tabii ki onun da etkisi vardır illaki ama hani Galatasaray kariyerinin bence en iyi maçıydı bu maç aynı zamanda.
Ben bu arada bir yani hater demeyeyim de Angelino'nun sezon başından beri oynadığı topu çok da sevmeyen biri olarak şeyi söyleyebilirim yani, bu adam hafif hafif temposunu buluyor, belli o. Yani işte tam %100'ünü bulması artık ne kadar sürer ve %100'ü bize bir şey katar mı ondan emin değilim ama biraz daha olan, evet, sol bekte bizim Angelino var diyebiliyoruz artık yani. O da bir şey bence.
Zaha ile iyi bir şey yakaladılar, frekans yakaladılar ya, onu söyleyelim.
Abi Zaha yani, bu arada
Kerem,
yani
Kerem de
söyle
abi. Bu maç için aldık, bunu oynadı ya. Bu maç için aldık, bu maçı oynadı. Zaha'ya
gelecektim, bir o kalmıştı. İnanılmaz atletik bir adam ya. İnanılmaz atletik bir adam. Yani bize de göstermedi bu arada hani şey, ama hakikaten diyelim buradayım diyor yani.
Arap topçunun adı neydi ya? Bir Arap topçu vardı ya, çalım atan, taslı mıydı? Cezayirli miydi neydi? Çok çalımcı böyle Premier Lig'de oynayan.
Adel Taraptı mı diyorsun abi?
Aha, Taraptım videosu vardı ya böyle. Onun gibi ya. Yani Dalo, Dalo, ben bunu tanıyorum ya. Ben bunu döve döve paramparça ederim yaptı yani. Ben bunu şeyden çıkarım, hayattan küstürürüm yaptı yani.
Hocam biraz da Ten Hag konuşalım ya.
Abi ya sen daha çok izliyorsun hani Manchester United'ı. Yani bir Ferguson'cu olarak, bir şeyci, Ronaldo'cu olarak.
Yani, bence Ten Hag bu arada şeyi kaybetti abi. Soyunma odasını kaybetti takımı, yani. Sancho olayından sonra özellikle.
Bir de yani bu takımın ihtiyacı neydi? İyi bir orta saha. Casemiro'nun yanına bağlantıcı. Bir tane iyi, çok iyi forvet. Hadi Højlund yakalanmış gibi duruyor. Bir tane de klasik olarak iyi stoper. Yani.
Abi iyi... İyi iki tane stopere ihtiyacı var bu takımın bence.
Abi Varane'da, Varane'a da güven olmuyor da yani 500 milyon euro falan harcadılar stopere ya. Martinez'i, Varane'ı, Maguire'ı, Lindelof'u var mı yani? Sinan Engin gibi isim saydırıyoruz şeyi görünce.
Ama işte parayı çöpe attılar yani, yapacak bir şey yok. Hala da atmaya devam ediyorlar. Bu şu anki kadro da mesela yani bir sürü para harcamışlar. Hala elle tutulur bir şey yok bence.
Bu eldeki kadroda çok eksik var ya. Yani şimdi o da ayrı hani, bir nokta yani.
İşte hani ben abi, de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen bu kadar para harcamışsın ve aslında hiçbir sorunu çözememişsin. Şu an durum o.
Ya şu takımdan kimi alırız diye ben bakıyorum. Bulamıyorum yani. Luke Shaw'u alırız herhalde. Biraz da öyle işleri.
Hocam, bir de Fernandez al. Hocam biraz abarttınız gibi ama.
Abi yani... abi ön tarafta söylüyorum yani. Rashford eyvallah. Sende de şey var yani. Zaha var yani. Tete varsa mesela, onlarda Antony varsa sende de Tete var yani. İkisi de kötü oynadı mesela.
Ya bu arada futbol işinde hakikaten şey, kimya ve neseler, form işi çok çok belirleyici ya yani. Şeyden sonra 3-2'den sonra Galatasaray 5-2 de yapardı ve top göstermedik mesela. Ve karşımızda da hani hakikaten bireysel olarak aşırı değişik adamlar var. Bruno falan da hiçbir şey oynayamadı mesela dün gece. Ama bu iş hakikaten %50 bilek, %50 yürek işi. Onu da görmüş olduk.
Yani Kerem Aktürkoğlu'nu ayakta alkışladım Bruno'cum yani.
Benim bir konu daha geldi aklıma. Mertens'in penaltıya alışı. Ben yani Galatasaray forması altında izlediğim en kaşar topçulardan herhalde ilk üçtedir Mertens. Yani oraya penaltıyı almak için gidiyor. Hani vursa atar belki. Ama hani penaltıyı alayım, Casemiro'yu da atayım diye gitti ve yaptı hakikaten de.
Ya bu arada Mertens'e dakikalarda biz tempoyu inanılmaz almadık mı ya elimizde? Ndombele bir ara şey tek başına oynuyordu orada sandı.
Çok oldu ya inadın. Paramparça ettik ya 2-2'den sonra. 2-2'den sonra hakikaten 5-2 falan bize lazım yani. Haksızlık oldu bize. Ayıp o dilli bize şu an.
Ya yine biraz şey var tabii. Hani 10 kişi olmasının etkisi var rakibin ama.
Abi penaltıyı bence aldığımızda 11-11'di ama. Penaltıda 11-11'dik yani. Aldığı anda.
Penaltıyı aldığı anda evet. Penaltıdan
ya
sonrası.
Abi, bu arada
67'deydik. Yani, 2
Ndombele yanlış bilmiyorsam 3-2'den sonra girdi. Yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen.
Direkt attı orada Okan şey Hoca. Nelson'la şeyi direkt attı 3-2'den sonra. Hemen attı. Bu sefer beklemedi.
Bu abi Højlund nasıl bir adam ya? Bu yani yeter be kardeşim. Bu kuzeyden niye böyle top bırakıyor abi?
Bize patlayası tuttu herifinde bu arada.
Højlund'u bu arada biz kazandırdık dünya futboluna.
Sturmgraz mı?
Evet. Herif baya baya bize şey olarak çıktı. Musallat olarak çıktı yani.
Abi bu arada şeyde ikinci golde herif bir fırlandı falan. Hayret içinde topu kaldı. Böyle bir özelliği yok mu? Var mı bu adamın ya? Hakikaten yani. Çok uçtu çünkü orada yani.
Normalde Apo yakalardı onu yani. Dedi ulan atılacak boşuna Mustera'ya bırakalım dedi yani işi.
Çok fark etti.
O esnada Mustera.
Kötü atladı ya bence. Kötü köşe seçti yani.
Mustera mi abi?
Hı-hı.
Yani şey karşı karşıya diye ben bir şey demedim de hani Elif de iyi bitirdi bu arada. Onu da söylemek gerekiyor.
Bence de Højlund onu her türlü atardı. Mustera'nın nasıl çıktığının bir önemi yok yani. O şekilde gitti çünkü. Atacağım diye gitti ve yaptı da. Böyle çok acayip bir o çocuğun da acayip bir mentali var belli ki yani.
Ya Manchester'da zaten şey yok ki abi. Yani Højlund mesela kötü topçu değil. Bruno ligin en iyi 10 numarasından ikisi yani. İkisinden birisi. Rashford'u aslında eldeki kadro da kötü değil ama Okan Buruk lazım. Kafa olarak toplular yani.
United'a Okan Buruk lazım ama vermiyoruz.
Okan Hoca Sancho'yu ikna eder bitirirdi işi ya.
Abi futbolun bu Pep Klopp döneminden başlayarak %95'i falan coaching ya. Yani adam yönetmek, evet, evet, oyun yönetmek ya. Başka bir şey değil yani. %5'i de şans işte. Birinin sırtına çarpıp girecek yani. Icardi abi penaltıları güzel kullanalım abi. Yakışmıyor sana. Son eleştirim
Icardi budur benim. Kötü penaltıcı ya. Yani şey, tabana falan vurmadığı sürece bence çok da iyi penaltıcı değil. Şimdi
abi %80 burada atıyormuş yani. Daha iyisi olamaz bence ya.
Abi zaten penaltı dediği %75'den yani falan başlıyor zaten ya. %70'i, XG'si %70 değil mi zaten penaltının yani?
Ya ilk bu sene attı iki tane kritik penaltı. Bir tane kritik penaltı işte şeyde. Molde maçında.
Ya, hani buradan da adama golcülük öğretmeyelim ama hani İlla şeyse garantiye kaçayım istiyorsa tavana vursun abi. Yani tavana vurması işini iyi yapıyor. Bir daha Yanfil'le olayını çok bırakalım yani Yanfil olayını.
Yayının evet, bu kısmını Icardi'ye atıyoruz. Yayının bu kısmını Icardi'ye atıyoruz. Topu nereye vurması gerektiğini öğrensin.
Biz söylemiş olalım da yani. Ama golü hakikaten usta işi ya. Yani o şeyi dinleyenler elbet fark edecektir. Hani sonda mesela yavaşlarken kendini Varane'ın önüne attığı sol adımı var. Artık onu içgüdüsel mi yaptı, denk mi geldi hesap adımı bilmiyorum. Ama yani golü öyle attı herif. Çok değişik yani.
Akas golcü işte atıyor yani yapacak bir şey yok. Atıyor bu çocuk da bunda da bu var yani. Bu adamda da bu var kardeşim. Atıyor bir şekilde.
Gol sevinci peki? Gol sevinci peki?
Gol, ya o rahatlayın şey.
Geçen kimdi o? Bir gol attı, 5 tane sevinç yaptı. Aynısını
aynen,
yaptı
aynen. İngiltere, İngiltere'de aynı, aklıma o geldi benim de.
Ama müthiş yakıştı be. Şöyle bir bakıyorum. Vallahi dün gece keyiften uyuyamadım ya, öyle söyleyeyim yani. Hani işte yani gecenin bir yarısı böyle marş söyleyerek falan geziyorum evde. Pembe alıyorum, havaya atıyorum falan, bir şeyler yapıyorum öyle.
Çok net söylüyorum, ben 30 yıldır Galatasaray maçı izliyorumdur yani, bir 25 yılı vardır yaşım gereği. Bir top 3'e yazalım yani bu geceyi. Hakikaten çok değişikti. Çok değişikti benim için.
Nokta. Ya herhalde Galatasaray tarihinin bir 5 Avrupa galibiyetinden biri olur mu deplasman açısından?
Yani herhalde Real Madrid falan deplasmanı yenmeyeceksek öyle olur diye düşünüyorum.
yani Şampiyonlar yani. Ligi şampiyonluğu olan bir takımı deplasmanda bir güzel topaladık yani, kutluyorum ben daha ne diyeyim ya.
Bu arada şey çok güzel oldu bence yani skor bakımından. 3-3'lük maçın benzerini oynamamız ve kazanmamız bu sefer çok şey oldu, ikonik oldu bence yani.
Orada da 3-2 öne geçiyorduk da son dakikayı yedik galiba.
Ya abi zaten şeyden sonra, 3-2'den sonra sırf o maçı yani 93'teki maçı düşünmekten, hani yiyeceğiz yakılacak, çok güzel oynadık, gidecek puanlar derken böyle hakikaten sinir hastası oldum evde yani. Ve hani şey, mesela yediğimiz goller de gol değil normalde. Hani FIFA golü yedik iki tane. Arkaya at bir tane ya. Gitsin gitsin şunu atsın yani.
Abi ben 3-2'den hani sonra hiç 3-2'den sonra hiç gerilmedim ya.
Yani çok gerildim yani... ya. abi şey oldu abi ya. Bruno,
ben içeriye oynayarak geldi.
Bruno Fernandes'in o sıktığı top, evet. Ona hakikaten yani yok artık dedim ya. Abi gerçekten nasıl attın ya? Ayıp denen bir şey var be kardeşim.
Mertens orada paralel evrende, Mertens topu kaybediyor ve dönerek yiyoruz beyler. Paralel evrende. Vefat etti bu ara şakasız. Bizi Sergio Oliveira çok gerdi. İki pas yap abi, iki topu demlendir, iki dinlendir. Zaten 10 kişiler adamlar. İki kişi bırakmışlar savunmada.
Pas yaparken yedirdi zaten. Neyse.
Yani, abi orada hadi 11-11 oynuyorsun yani. Burada 11 oynuyorsun. 9 oynuyorsun hatta yani kaleciyle çıkınca. Yani 9 kişi oynayan takıma da bir zahmet atalım yani. Bir iki topu tut yani. Senin işin bu ya. 15 senedir. Sen bunu pasör orta saha diye oynuyorsun bu oyunu. Oliveira'ya bir ultimatum verilmeli. Veya yapılmıyorsa da sen bir Arabistan'da mıyız git bir bak denmeli artık. Çok ayıp etti maalesef bize. Yani şuna çok gevşek gevşek top kayıpları hiç yakıştıramadım hocaya yani.
Bir şey. Benim aklıma gelmiyor. Siz konu açarsanız oradan devam ederiz yani.
Bence abi, yeterli.
Bir saat, yani, bir saate yaklaştık. Önünde. Çok bir şey oldu.
Yeni geçti hatta. Bence bu kadar. Hani dinlenmesi açısından da, hazım noktasında sorun yaratmaması açısından uygun bence şu an.
Bir de devre arası şey, milli takım arasına giriyoruz. Belki bir genel bir kayıtta yapmaya çalışırız diyelim.
Öyle olur. Aynen. Ya bu arada evet, şey de söyleyelim. Deplasman tribünü konusunda konuştuk zaten, mükemmel bir tribün vardı. Trafford'da 15 bin kişi falan sanıyorum Türk olup maça gidenler Galatasaray taraftarı olarak olmuş. Belki hani Allianz Arena'da kolay değil o işler ama tribünü yarı yarıya görürsek şaşırmayalım yani.
Hele ki puan da alırsak diyelim.
Şimdi bizim 3. maç Bayern deplasmanı değil mi?
Yok, Bayern içeride.
Öyle mi? O zaman evet, o zaman olabilir yani. O 4. maç orada şey olabilir. Biz Türk gecesi gibi olabilir yani.
Bayern'in burada müsaadeleri zannetmiyorum. Bu arada
öyle yani. Bana da öyle geliyor.
Çok müsaade etmezler diye tahmin ediyorum. United mesela ne kadar abi, hani 10 bin bilet ne ayarlamış galiba deplasman tribününe? 10 bin herhalde.
Yok abi 5 bin. 5 bin. 5-6 binde bizimkiler hani gidip almışlar İngiliz denlerinden anladığım kadarıyla.
Toplam 15 bin Galatasaray var tribünde ama %5 bilet veriyorlar zaten. 75-80 bin civarını hesaplarsan 4-5 bine geliyor deplasman tribünü. Muhtemelen 7-8 bin, 10 bin civarı da zaten diğer tribünlere yayılmıştır yani. Belliydi yani zaten sesler falan.
Baranların ağzına sağlık diyelim yani. Al sana işte şey de olsa mesela Shakhtar falan çekseydik yine aman ya deplasmanı gene böyle bir saçmalıkta olacaktı. Büyük ihtimalle.
Aynen öyle.
GS'miz kendi iyi yolda diyerek noktalayalım bence.
Emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Dinleyenlere de teşekkür ederim.
Dinleyenlere de teşekkür ederim.
Bir sonraki podcast'te Şampiyonlar Ligi podcast'ında umarım bundan çok daha keyifli, çok daha güzel, çok daha eğlenceli bir programla podcast'te karşınızda oluruz diyelim. Teşekkür ediyoruz.